Ne var ki şu sırada mutfakta koşulsuz egemen olan Pambılçak amca artık Katran'ın lafını bile duymak istemediğinden elinin şahane bir hareketiyle konuyu kapadı. Sıcak suyla cin istedi. Derin düşüncelere dalarak içime korku salmaya başlamış olan ablam şimdi sıcak suyu, cini, şekeri, limon kabuğunu getirmek, sonra da hepsini karıştırmak için koşuşturup duruyordu. Hiç değilse şimdilik yakayı kurtarmıştım. Hala masanın bacağına sarılmış duruyordum. Ama bu sarılışımda şimdi şükran duygusunun ateşi vardı. İçimdeki korkular yavaş yavaş yatıştıkça masanın bacağını bırakıp pudingin ucundan yemeğe giriştim. Mr. Pumblechook da puding yiyordu. Herkes puding yemekteydi. Sonunda pudingin bittiği zaman sıcak, şekerli cinin dost etkisi altında Pumblechook amcanın yüzü gülmeye başlamıştı. Ben de günü olaysız atlatacağımı ummaya başlamıştım ki ablam Joe'ya dönerek tabakları değiştir dedi. Demesiyle gene masanın bacağına sarılmam, masa bacağını can yoldaşım, dert ortağımmışçasına bağrıma basmam biri oldu. Başıma gelecekleri bu kez işimin gerçekten bitik olduğunu biliyordum. Tadına bakmanızı istediğim bir şey var diyerek ablam en kibar gülümseyişiyle konuklarına döndü. En sona sakladım. Çünkü Pambalçak amcamızın ağzına layık bir armağan bu. Öyle bir sevindirdi ki bizi, sizin de tadına bakmanızı istiyorum. İste isteyebildiğin kadar. Avuçlarını yalayacaklarını ben biliyordum. Ablam ayağa kalkarak, söylemeden edemeyeceğim. Etli bir pay. Hem de domuz etinin en lezzetli yerinden yapılmış, baharatlı pay. Sofradakiler övgü sözleri mırıldandılar. İnsan soydaşlarının hayranlığını fazlasıyla hak etmiş olduğuna inanan ve neşesi yerinde olan Pambılçak amca, "Biz elimizden geleni ardımıza komayız hanımefendi. Hele şu senin dediğin paya bir yumulalım bakalım." Ablam payı almaya çıktı. Ayak seslerinin kilere doğru ilerlediğini işitiyordum. Mr. Pumblechook'un bıçağını kaldırıp dengelediğini gördüm. Mr. Wopsle'ın o Romalı burun deliklerinin tazelenen bir iştahla kabardığı gözümden kaçmamıştı. Mr. Hubble'ın baharatlı, etli payın üstüne olmadığını, hiç de ağırlık yapmadığını söylediği kulağıma çalındı. Joe'nun sana da ayırttım Pip dediğini duydum. O gün bugündür hala kesinlikle bilemem. O tiz korku çığlığı yalnızca içimde mi koptu yoksa herkesin duyabileceği gibi yüksek sesle mi haykırdım? Dayanacak gücümün kalmadığını, kaçmak zorunda olduğumu düşünüyordum. Masanın bacağını bırakarak can havliyle koşmaya başladım. Ne var ki sokak kapısından ileri geçemedim. Çünkü orada kendimi elleri tüfekli bir sürü askerle çevrilmiş buldum. Askerlerden biri bana doğru bir kelepçe uzatarak "Hey, bastığın yere baksana sen. Gel buraya bakayım." dedi. Kapı önünde birden dopdolu tüfeklerin dipçikleriyle rap rap yere vuran bir sıra askerin belirivermesiyle sofra başındakiler apar topar yerlerinden fırladılar. Tam o sırada eli boş, ahlar vahlar halde mutfaktan dönen ablam da zınk diye durup yaygarasını yarı yerde keserek şaşkın şaşkın baka kalmıştı. Ablam kaldığı yerde baka dursun, Teğmen'le ben mutfağa girmiştik. Durumun ivediliği benim aklımı biraz başıma getirir gibi olmuştu. Teğmen şimdi sol elini benim omzuma atmış, sağ elindeki kelepçeyi buyur edercesine sallayarak odadakileri süzmekteydi. "Özür dilerim hanımefendiler, beyefendiler," diye söze başladı. "Demin kapıda bu küçük şeytana da söylediğim gibi kral adına bir suçlunun peşindeyim. Demirci ustasını istiyorum." Herhangi birinin Joe'yu istediğini duyunca sinire oynayan ablam hemen "Demirci ustasını neden istiyorsunuz ki?" diye terslendi. Hanımlara nasıl davranılacağını bilen tatlı dilli çenebaz Teğmen "Hanımefendi," diye yanıtladı. "Bana kalsa demirci ustasını hanımıyla tanışmanın onur ve kıvancını tatmak için arıyorum derdim. Ama kral adına konuştuğum için demirci ustasından ufak bir iş istemek zorundayım." Teğmen'in bu yanıtı odadakilerin öyle hoşuna gitti ki Pambılçak amca yüksek sesle "Bravo!" diye bir aferin çekti. Bu arada Joe'yu seçmiş olan Teğmen, "Bak usta, bu kelepçenin başına bir kaza geldi," dedi. "Birinin kilidi dönmediğinden birbirine geçiremiyorum. Hemen de gerekli olduklarından bir zahmet bakıverir misin şunlara?" Joe kelepçeye bir zahmet bakıvererek bu iş için ocağı yakması gerekeceğini, onarımının da bir saatten çok, 2 saatten az bir zaman alacağını bildirdi. Tasasız bir azam olan Teğmen, Öyle ha. Hemencecik başlayıverir misin öyleyse? Diye sordu. Ne yaparsın? Kralın işi işte. Ha usta, adamlarımın elinden gelecek bir şey varsa söyle. Sana yardım etsinler. Böyle diyerek adamlarını çağırdı. Erler birbiri ardından odaya girerek silahlarını bir köşeye yığdılar. Sonra ne yapacaklarını bilemeyerek ortalık yerde kala kaldılar. Asker işte, ellerini önlerinde kavuşturuyor, derken omuzlarını duvara dayayıp dizlerini büküyor, kemer ya da mataralarını gevşetiyor. Daha olmadı, kapıyı açıp kafalarını yüksek boyunluklarının üzerinden uzatarak dışarıya, avluya tükürüyorlardı. Bütün bunları tam olarak kavramaksızın görüyordum. Çünkü korkunun işkencesiyle kıvranmaktaydım. Neyse ki kelepçenin bana takılmayacağını, askerlerin şimdilik daha baskın çıkıp payı geri plana itmiş olduklarını gördükçe aklımı biraz başıma toplamaya başlamıştım. Teğmen Pambılçak amcaya dönerek, ''Lütfen saati söyleyebilir misiniz?'' dedi. Öyle ya, Pambılçak amcanın saat sorulabilecek, verdiği yanıta da güvenilebilecek bir adam olduğu üstünden akıyordu. 2:30 biraz geçiyor. Teğmen biraz düşünerek, geç sayılmaz, dedi. Burada 2 saat beklemek zorunda bile kalsak gene iyidir. Bu yöredeki bataklıklardan ne kadar uzaktadır sizin köy? 1,5-2 kilometreden çok olmasa gerek hesabımca. Ablam, 1,5 kilometre kadardır, dedi. İyi, iyi. Alacakaranlık bastığı sırada kuşatırız onları. Karanlık basmadan hemen önce diyor aldığımız komutta. Yetişiriz. Mr. Wopsle üstünde durmazcasına ''Kürek mahkumları ha Teğmen'im?'' diye sordu. Öyle diye yanıtladı Teğmen. İki tanesi birden. Hala bataklıklarda olduklarına %90 inanıyoruz. Karanlık basmazdan önce kaçmaya kalkmazlar. İçinizde bu mahpushane kaçkınlarını gören filan var mı? Benim dışımda herkes yürekten hayır dedi. Bana sormaksa kimsenin aklına gelmedi. Teğmen, bu kadar çabuk kuşatılacaklarını hiç akıllarına getirmemişlerdir sanırım, diyordu. Haydi bakalım usta, başlamaya hazırsan kralın işi seni bekliyor. Joe ceketiyle yeleğini, boyun bağını çıkardı. Deri önlüğünü takarak dükkana geçti. Askerin biri dükkanın tahta kepenklerini açtı. Öbürü ateşi yaktı. Bir üçüncüsü körüğü çalıştırdı. Geri kalanlar çok geçmeden harıl harıl yanmaya başlayan alevlerin çevresinde toplandılar. Joe çekiciyle tik tak örse vurmaya başladı. Bizler de hepimiz onu seyrediyorduk. Biraz sonra başlayacak olan kovalamacanın uyandırdığı ilgi yalnızca herkesin dikkatini bu konu üstünde toplamakla kalmamış, ablama da görünmedik bir cömertlik vermişti. Fıçıdan erler için koca bir sürahi bira doldurdu. Teğmen'e de bir bardak brandi isteyip istemediğini sordu. Ne var ki Mr. Pumblechuck hemencecik ona bir bardak şarap verin hanımefendi diye araya girdi. Şarabın katransız olduğuna ben kalıbımı basıyorum. Teğmen ona teşekkür etti. İçkilerini katransız sevdiğinden zahmet olmazsa bir bardak şarap içeceğini söyledi. Eline verilen bardağı kralın sağlığına ve Noel onuruna kaldırarak bir yudumda içti. Sonra hafifçe dudaklarını şapırdattı. Mr. Pumblechuck, ''Şarap da şarap hani değil mi Teğmen?'' diye sordu. Teğmen, ''Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence bu şarabı siz seçmişsinizdir.'' dedi. Mr. Pumblechuck şöyle karından bir kahkaha atarak, ''Neden acaba?'' diye sordu. Teğmen elini onun omzuna vurarak, ''Sizin zevk sahibi olduğunuz belli de ondan.'' diye yanıtladı. Mr. Pumblechuck gene deminki gülüşüyle, ''Demek öyle ha?'' dedi. ''Hadi dikin bir bardak daha.'' ''Birlikte içeceğiz.'' diye karşılık verdi Teğmen. ''Anca beraber, kanca beraber. Şerefinize, sağlığınıza, mutluluğunuza, daha nice mübarek yortulara. Varan bir, varan iki. Şu kadeh şakırtısı dünyanın en tatlı müziğidir. İnan olsun. Dilerim Tanrı'dan 1000 yaşına dek yaşarsınız da şimdiki gibi her şeyin iyisini seçmekten hiçbir zaman şaşmazsınız.'' Teğmen bu bardağı da bir dikişte yuvarladı. Bir üçüncü bardağı dünden hazır gibi duruyordu. Bakıyorum da bizim Mr. Pumblechuck şarabı armağan olarak getirdiğini çoktan unutmuştu. Şişeyi ablamdan aldı. Coşkun bir neşe içinde kendi malıymış gibi herkese sunmaya başladı. Bu arada bana bile pay düştü. Bizim Mr. Pumblechuck ilk şişeyi öyle bol keseden dağıtmıştı ki ikinci şişeyi getirsinler diye seslendi. Bunu da ikincisi gibi bonkörce dağıttı. Onların demirci dükkanındaki ocak başına üşüşmüş, böyle neşeden kırılıp geçtiklerini gördükçe, bataklıklardaki perişan dostumun bu Noel yemeğine ne güzel bir çeşni kattığını düşünmekten kendimi alamıyordum. Askerlerin getirdiği heyecanlı haberden önce konuklar bunun yarısı kadar bile eğlenmiyorlardı. Oysa şimdi hepsi de o iki caninin yakalanması için sabırsızlandıkça, körük bile kükreyerek sanki mahkumları çağırıyor, ateş mahkumları yutmak için yalazlanıyor, dumanlar uçuşarak onları kovalıyor, Joe'nun çekici onlar için takırdıyor, alevler fışkırıp yatıştıkça, kızgın kıvılcımlar sıçrayıp söndükçe, duvarlardaki oynaşan isli gölgeler sanki hışımla onlara başlarını, yumruklarını sallıyorlardı. Öyle ki benim o yufka yüreğime dışarıdaki solgun ikindi güneşi bile onlar yüzünden solup sararmış gibi geldi. Zavallı sefiller. Sonunda Joe'nun işi bitmiş, çın çın öten örs sesleriyle alevlerin kükremesi dinmişti. Joe ceketini giyerken gözünü de pekleştirmiş olacak ki içimizden birkaçımızın askerlerle birlikte gidip insan avına katılmamızı önerdi. Pumblechuck amca ile Mr. Hubble hanımların yanında kalıp pipolarını tüttürmek istediklerini ileri sürerek evde kaldılarsa da Mr. Wopsle, Joe giderse kendisinin de gideceğini söyledi. Joe gitmeye dünden hazır olduğunu, ablam izin verirse beni de yanına alacağını söyledi. Ablam bu kovalamacaya sonunda neler olup biteceğini merak etmeseydi, kalıbımı basarım ki dünyada izin vermezdi. Şimdi ise yalnızca, ''Oğlanın kafası tüfek kurşunlarıyla paramparça olursa benden medet umma.'' koşuluyla Joe'nun istediği izni verdi. Teğmen hanımlarla her zamanki gibi nazik bir biçimde vedalaştı. Pumblechuck'tan da 40 yıllık can dostundan ayrılırcasına ayrıldı. İçkiler su gibi akmayıp da ortalık daha bir kurak olsaydı, Mr. Pumblechuck'a bu kadar ısınabileceğini pek sanmıyordum ya, askerler tüfeklerini alarak sıraya girdiler. Mr. Wopsle ile ben ve Joe geriden gelerek bataklıklara vardıktan sonra hiç konuşmayalım diye sıkı bir emir almıştık. Ayaza çıktık. Düzenli olarak yürümeye başladık. Ben bir ara Joe'nun kulağına eğilip belki de davaya ihanet ederek ''Ben onları bulmasınlar istiyorum Joe'' diye fısıldadım. Joe da ''Bir şilinine bahse girerim. Çoktan kaçmışlardır pipciğim'' dedi. Köyden bize katılan olmadı. Hava zehir gibi soğuk, ha yağdı ha yağacaktı. Ortalık kararmaya başladığından insan bastığı yeri görmekte güçlük çekiyordu. Herkes içeride sıcacık ateşinin başında Noel'i kutlamaktaydı. Işıklı pencerelere koşuşup bakan birkaç yüz görüldü. Ama kimse dışarıya çıkmadı. Yön levhasını geçmiş, dosdoğru mezarlık yönünde ilerliyorduk. Burada teğmenin bir el işareti üzerine birkaç dakika durduk. Adamlardan birkaçı mezar taşlarının arasıyla sundurmaya baktı. Hiçbir şey bulamadan geri döndüler. Kilise avlusunun yan kapısından bataklıklara daldık. Şimdi doğu rüzgarıyla birlikte iğne gibi acıtan bir tipi bastırmıştı. Joe beni omzuna aldı. Issız, iç karartıcı bataklığa iyice açılmıştık artık. Benim daha 8-9 saat önce buralarda gezdiğimi, mahkumlardan ikisini de gördüğümü, yanımdakiler akıllarının uçlarından bile geçirmezler diye düşünüyordum ki, birden yüreğim ağzıma gelerek, ''Ya onları bulursak, yardım ettiğim mahkum da askerleri oraya benim getirdiğimi sanırsa diye içime bir korku dur saplandı. Daha önce hiç aklıma gelmemişti bu. Mahkum bana gammaz olup olmadığımı sormuştu. Ona tuzak kuranlarla birlik olmanın canavarlık sayılacağını söylemişti. Ya benim hem gammaz hem de gerçekten canavar ruhlu olduğuma, onu ele verdiğime inanırsa? Bu soruları şimdi kendi kendime sormanın bir yararı yoktu elbet. Joe'nun omzunda bataklıktaydım. Altımda Joe, hendekleri usta bir avcının çevikliğiyle atlıyor, bir yandan da Mr. Wopsle'a geride kalmasın, düşüp o Romalı burnunu kırmasın diye cesaret verip duruyordu. Askerler önümüz sıra düzenli aralıklarla yelpaze gibi açılmış ilerliyorlardı. Sabahleyin benim de geldiğim, sonra sis yüzünden yitirdiğim yolu izlemekteydik. Ya bu akşam sis basmamış, ya da rüzgarda dağılmıştı. Gün batımının alçak, kırmızı ışığı altında deniz feneri, dar ağacı, cephaneliğin tümseyi, ıslak kurşun renginde olmakla birlikte açıkça görünüyorlardı. Joe'nun geniş omzunda oturduğum yerden yüreğim onun çekiçleri gibi vurarak gözlerimi dört bir yanda gezdiriyor, mahkumlardan bir iz arıyordum. Gel gelelim, onlarla ilgili ne bir iz ne de bir ses vardı. Mr. Wopsle hırıltılı solukları, sümkürmeleriyle kaç kez ödümü koparmıştı ya, artık onun çıkardığı sesleri kovalamacamızın konusundan ayırt etmeyi öğrenmiştim. Bir ara E'nin hala işlediğini duyar gibi olduğumu sanarak fena irkildim. Neyse ki koyun çıngırağından başka bir şey değilmiş. Koyunlar otlamalarını bırakarak bize utangaç utangaç bakıyorlardı. Rüzgarla tipiden kaçınmak için başlarını çeviren sığırların bakışlarıysa, bu belalardan bizi sorumlu tutuyorlarmışçasına öfke doluydu. Bunlardan ve günün can çekişmesinin her ot sapına yansıyışından başka, bataklıkların ıssızlığıyla tenhalığını bozacak hiçbir şey yoktu. Askerler eski cephanelik yönünde ilerliyor, biz de onların biraz gerisinden geliyorduk ki birden hep birlikte durduk. Çünkü rüzgarlı yağışın kanatları bize devasa bir bağırış iletmişti. Bağırış gene duyuldu. Ses doğu yönünden, uzaklardan geliyordu ama güçlü, devasa bir sesti. Yok, seslerin karışıklığına bakılırsa birkaç bağırış birden yükseliyor gibiydi. Teğmenle en yakınındaki askerler bu konuyu fısıldaşırlarken biz onlara yetiştik. Fısıltılara biraz kulak verdikten sonra Joe ile Mr. Wopsle onlara hak verdiler. Ayaküstü kesin kararlar vermesini bilen Teğmen, hiç çıt çıkarmadan yön değiştirmemizi, erlerin dört nala bağırışların geldiği yana koşmalarını buyurdu. Böylece sağımıza düşen doğuya doğru yola koyulduk. Joe öyle bir koşuyordu ki yerimden kaymamak için boynuna sımsıkı tutunmak zorunda kalıyordu. Gerçekten koşuyorduk şimdi. Joe dolu dizgin dedi ki bu onun bütün bu olay boyunca söyleyeceği tek söz olacaktı. Yokuş aşağı, yokuş yukarı, çitlerden atlayıp hendek sularına dalarak çalılıkları yarıp geçerek, nereye bastığını aldırış eden yoktu. Bağırışın yükseldiği yere yaklaştıkça birden çok ses olduğu daha iyi seçilebiliyordu. Kimi kez bağırışlar kesiliveriyor, o zaman da askerler duruyorlardı. Bağırışlar gene yükseldiğinde askerler eskisinden daha büyük hızla o yana yöneliyorlardı. Biz de peşlerinden. Bir süre sonra bağırışlara öylesine yaklaşmıştık ki seslerden birinin katil var diye, öbürünün de mahkumlar, kaçaklar burada diye bağırdığını duyduk. Seslerin ikisi de bir boğuşma içinde kesilir gider gibi oldu. Sonra gene yükseldi. Şimdi askerler, askerlerle birlikte Joe, ceylan gibi koşuyorlardı. Gürültüye iyice yaklaştığımızda en önde Teğmen, hemen peşi sırada iki askere atıldılar. Sonra hepimiz onlara yetiştik. Askerlerin tüfekleri omuzlarında hazır durumdaydı. Bir hendeğe atlayıp boğuşmaya katılmış olan Teğmen soluk sola "Teslim olun, ikiniz de!" diye bağırıyordu. "Tanrı kahretsin sizi! Ne azgın köpeklersiniz be! Bırakın birbirinizi de teslim olun hadi!" Havaya sularla çamurlar sıçrıyor, sövgüler savruluyordu. Derken birkaç asker daha hendeğe, Teğmen'e yardım etmeye indiler. Biraz sonra benim mahkumla ötekisini ayrı ayrı dışarı sürüklediler. Mahkumların ikisi de kanlar içinde soluk soluğa hala sövüp sayarak boğuşuyorlardı. Ama ben ikisini de bir bakışta tanımıştım. Benim mahkumum yüzündeki kanları o partal kolyenleriyle sildi. Parmaklarının arasında kalmış olan saç tutamlarını silkeleyip atarak "Bakın ha!" dedi. "Ben enseledim onu. Size onu ben teslim ediyorum. Bunu sakın unutmayın ha!" Teğmen, "Bu konuda kılı kırk yarmanın gereği yok." dedi. "Sana da pek yararı dokunmaz. Aynı yolun yolcusu değil misin? Şu kelepçeleri verin bana." Benim mahkum aç gözlü bir gülüşle, "Yarar umduğum yok ki. Şu durumun verdiği yarar yeter bana. Onu ben yakaladım. O da bunu biliyor. Bu kadarı bana yeter," dedi. Öteki mahkum korkunç durumdaydı. Eskiden yüzünün yalnızca sol yanı yaralıyken şimdi tepeden tırnağa yara bere içindeydi. Soluğu tükenmiş, konuşamıyordu bile. Ayrı ayrı kelepçelediler onları. İkinci mahkum düşmemek için yanındaki askere yaslandı. Sonunda konuştuğu zaman ilk işi "Haberiniz olsun, beni boğmaya kalkıştı." demek oldu. Benim mahkum ötekinin yüzüne tükürürcesine "Boğmaya çalışmak ha?" diye konuştu. "Çalışacağım da beceremeyeceğim ha? Ben onu enseledim. Sonra da size teslim ettim. Hepsi bu. Bataklıklardan kaçmasını ben önledim onun. Yalnız önlemekle kalmadım. Kaçmış olduğu yerden sürükleye sürükleye ta buraya kadar getirdim. Sayın baylar, şu gördüğünüz alçak canavar yüksek bir beyefendidir. İşte halklar, benim sayemde gene kibar beyefendilerine kavuştular. Boğmak mı onu? Değerdi doğrusu. Ama ben tuttum, geri getirdim. Kendim ele geçmek pahasına. Öteki hala hırıltılı bir sesle, beni öldürmeye, öldürmeye kalkıştı. Siz de tanıksınız, diye soluk soluğa konuşuyordu. Benim mahkum temine dönerek, dinle beni, dedi. Tek başıma kaçtım hapishane gemisinden. Bir deneyim dedim, oldu. Kaçtığım gibi bu bataklıktan da uzaklaşabilirdim. Bacağıma baksana, bu kadarcık demirle kolayca sıvışabilirdim bu mezar gibi dondurucu bataklıklardan. Eğer onun da buralarda olduğunu öğrenmemiş olsaydım, onun da özgürlüğe kavuşmasına göz yumacaktım ha? Benim keşfettiğim yoldan onun da yararlanmasına izin verecektim ha? Bir kez daha mı? Yok, efendim öyle yağma yok. Sonra benim mahkum kelepçeli ellerini hırsla hendekten yana sallayarak ekledi. Şu hendeğin dibinden öleceğimi bilsem ellerimi gene çekmezdim boğazından. Sımsıkı tutardım ki siz gelip onu orada bulasınız diye. Ondan ödü koptuğu açıkça belli olan öbür mahkum, beni öldürüyordu neredeyse, dedi gene. Siz yetişmeseydiniz işim bitikti. Benim mahkum hırsla yalan atıyor diye dişlerinin arasından konuştu. Yalancı doğmuş, yalancı ölecek. Yüzüne baksana, apaçık yazılı değil mi orada yalancılığı? Doğru söylüyorsa gözümün içine baksın bakalım. Hadi, erkekse yapsın bakalım. Öteki bu sözleri küçümseyerek gülüyormuş gibi yapmaya çalıştı. Ne var ki, titreyen dudaklarını belirli bir ifadeyle toparlamayı beceremeden askerlere baktı. Bataklıkta gökyüzüne baktı. Ama bir türlü öbür adama bakamadı. Benim mahkum, görüyorsunuz ya, diye konuştu. Alçaklığının derecesini görebiliyorsunuz ya, gözlerini nasıl benden kaçırıyor, bakışlarıyla nasıl sizlere yaltaklanıyor, görüyorsunuz ya. İkimiz yan yana yargılanırken de böyleydi işte. Bir kez bile bana bakmadı. Çatlak dudaklarını oynatarak gözlerini dört bir yanda dolaştırıp duran öteki, sonunda benim mahkuma şöyle bir göz atarak, ''Neyine bakayım senin?'' diye mırıldandı. Bunun üzerine benim mahkum öyle bir kudurdu ki askerler araya girmese öbür adamın üstüne atılacaktı. O zaman öbür adam, ''Ben size demedim mi?'' dedi. ''Fırsat bulsa beni öldürecek demedim mi ben size?'' Korkudan titrediği gözle görülüyordu. Dudaklarında sulu kar gibi beyaz, tuhaf köpükler belirmişti. Teğmen, ''Yetti bu gevezelik!'' dedi. ''Yakın şu meşaleleri!'' Tüfek yerine bir sepet taşımakta olan bir asker, bu sepeti açmak için yere diz çökünce benim mahkum ilk olarak çevresine bakındı ve beni gördü. Hendeğin kıyısına geldiğimiz zaman John'un omzundan inmiş, bir daha da yerimden kıpırdamamıştım. Göz göze geldiğimiz zaman ben heyecanla onun gözlerinin içine baktım. Ellerimi şöyle bir açarak başımı belli belirsiz salladım. Suçsuz olduğumu elimden geldiğince anlatabilmek için bana baksın diye beklemekteydim zaten. Benim söylemek istediğimi kavrayabildi mi bilmiyorum. Benden yana hiç anlayamadığım bir bakışla baktı. Her şey hemencecik olup bitmişti. Ne var ki adam bana bir saniyecik değil de bütün bir gün baksa bundan daha büyük bir dikkat gösteremezdi. O yoğun dikkati yaşam boyu unutamayacaktım. Sepetli asker çok geçmeden ışık yakıp 3-4 meşale tutuşturmuş, bunlardan birini kendine alıp öbürlerini arkadaşlarına dağıtmıştı. Önceden karanlık basmak üzere gibiydi. Ama şimdi meşaleler yanınca ortalık birden kararmış, biraz sonra ise karanlık daha da yoğunlaşmış gibi oldu. Hendek başından ayrılmamızdan önce 4 asker bir halka oluşturup durdular. Havaya ikişer el ateş ettiler. Biraz sonra hendeğin gerisinde, biraz ötede başka meşalelerin yakıldığını gördük. Irmağın karşı yakasındaki bataklıkta da meşaleler yanmıştı. Oldu, dedi Teğmen. Arş, ileri! Yola düzüldükten kısa bir süre sonra ileride bir yerden kulağımın zarını patlatırcasına 3 pare top atıldı. Teğmen benim mahkuma, sizleri gemide bekliyorlar, dedi. Geldiğinizden haberleri var. Boşuna çırpınma dostum. Kapayın şu arayı. Mahkumları birbirlerinden ayrı yürütüyorlardı. İkisinin de çevresi ayrı muhafızlarla sarılıydı. Ben şimdi Joe'nun elini tutuyordum. Joe da meşalelerden birini taşıyordu. Mr. Wopsle köye dönmekten yanaydı. Ama Joe, işin nereye varacağını görmek istediğinden biz de askerlerle birlikte yürüyorduk. Yolumuz oldukça düzgündü şimdi. Çoğunlukla ırmak boyunu izliyor, arada birkaç hendeğin çevresinde dolanıyorduk. Hendeklerin hemen her birinin üzerinde minicik bir yel değirmeniyle bir de set kapısı vardı. Başımı çevirdiğim zaman ardımız sıra gelen öbür meşaleleri görebiliyordum. Bizim elimizdeki meşalelerden yere kocaman kıvılcımlar sıçrıyordu. Bunların da yolun üzerinde kah parlayıp kah duman dumanı tüttüklerini görebiliyordum. Bunların dışında hiçbir şey göremiyordum. Kapkara karanlıktan başka. Meşalelerimizin zipli alevleri çevremizdeki havayı biraz ısıtıyordu. Tüfeklerin arasında aksak adımlarla ilerleyen mahkumlar da bundan hoşnut gibiydiler. Onların topallaması yüzünden hızlı ilerleyemiyorduk. Öylesine bitkin durumdaydılar ki dinlenebilseler diye 2-3 mola vermek zorunda kaldık. Bir saati aşan bir yolculuktan sonra kaba saba tahta bir kulübeyle iskeleye vardık. Kulübede muhafızlar vardı. Parola sordular. Teğmen yanıt verdi. Kulübeye girdiğimizde bizi tütün ve badana kokusuyla gürül gürül yanan bir ateş, bir de lamba karşıladı. Bir sıra tüfek, bir davul, bir de alçak tahta karyola vardı ki üstüne bir düzine askeri birden sığdırabilecek gibi görünüyordu. Sırtlarında kaputlarıyla yatakta uzanmış yatan 3-4 asker pek ilgilenmediler bizimle. Şöyle bir başlarını kaldırıp uykulu uykulu baktıktan sonra gene yattılar. Teğmen raporunu verdi. Bir kayıt defterine bir şeyler yazdı. Sonra öteki mahkum dediğim adamın gemiye muhafızlarıyla birlikte önden gönderilmesine karar verildi. Benim mahkum ilkinden sonra benden yana hiç bakmamıştı. Kulübede beklerken ateş başında durmuş ayağının önce birini sonra öbürünü ocağın siperine dayayarak düşünceli gözlerle saatlerdir çektiklerinden ötürü onlara acıyormuşçasına bu ayakları seyrediyordu. Derken durup dururken Teğmen'e sordu. Gemiden kaçışımla ilgili söyleyeceklerim var, dedi. Kimse benim yüzümden töhmet altında kalsın istemiyorum. Teğmen kollarını kavuşturmuş, serin kanlılıkla onu süzerek, İstediğini söyleyebilirsin ama burada olmaz, dedi. Nasılsa bu iş sona ermeden önce her şey söyleyip dinlemeye bol bol fırsat bulacaksın. Biliyorum ama bu iş başka. Açlıktan ölmeyi hiç kimse bile bile istemez. Daha doğrusu ben böyleyim. Geçen gece şu öteki köyden, hani kilisesi bataklığın hemen dibinde olandan, biraz kumanya edindim kendime. Çaldım demek istiyorsun, dedi Teğmen. Nereden aldığımı da söyleyivereyim size. Demircinin evinden. Teğmen, bakın hele, diyerek Joe'ya baktı. Joe, bak hele Pip, diyerek bana baktı. Birkaç lokmacık bir şeydi. Bir yudumcuk içki, bir de pay işte. Teğmen Joe'ya doğru eğilerek gizlice, ''Payınız çalındı mı gerçekten?'' diye sordu. ''Tam siz geldiğiniz sırada karım bunu söylüyordu galiba. Öyle değil mi Pip?'' Benim mahkum benden yana hiç bakmayarak gözlerini dalgın dalgın Joe'ya dikti. ''Ya'' dedi. ''Köyün demircisi sensin demek. Öyleyse senin payını yemişim. Kusura bakma.'' Joe önemli değil dedi. Sonra aklına ablam gelmiş olacak ki, ''Ben kendi malımı kimseden esirgemem.'' diyerek durumu düzeltti. İşlediğim suç neymiş bilmiyorum. Ama ne olursa olsun açlıktan ölmeni istemezdik. Zavallı, sefil kardeşçik. İstemezdik değil mi Pip? Adamın gırtlağında bundan önce de duymuş olduğum o çark gene tıkırdadı. Ve adam bize sırtını çevirdi. Kayık geri gelmişti. Mahkumun muhafızları hazırdılar. Onun peşi sıra kaba kazıklarla taşlardan yapılmış iskeleye yürüdük. Kendisi gibi mahkumlar tarafından çekilen kayığa bindirildiğini gördük. Onu görünce ne şaşıran, ne ilgi gösteren, ne sevinen, ne üzülen, ne de tek bir söz söyleyen çıktı. Yalnızca birisi köpeklerine buyururcasına ''Hey, asılın bakalım!'' diye komut verince kürekler suya daldı. Meşalelerin ışığında kara halkı görebiliyorduk. Kıyı çamurlarının biraz ötesinde cehennemlik bir Nuh'un gemisi gibi. Dört bir yanı demir parmaklıklarla çevrili, kocaman, paslı zincirlerle bağlanmış duran bu gemi, benim çocuk gözlerime tıpkı mahkumlar benzeri prangalıymış gibi göründü. kayığın gemiye yanaşmasına, benim mahkumun yandan yukarı alınmasına, karanlıklara karışmasına baktık. O zaman meşalelerin uçları suya fırlatıldı. Tıslayarak birer birer söndü. Bana öyle geldi ki benim mahkum için de her şey sona ermişti. Yaptığım hırsızlık suçundan böyle hiç umulmadık bir biçimde sıyrılıverişimin yarattığı duygular gerçi beni bir açıklama yapmaya itmedi. Gene de içimde ufak bir iyilik tortusu bırakmış olduklarını ummak isterim. Yakalanmak korkusu üzerimden kalktığı zaman ablama karşı bir sorumluluk yükü, herhangi bir pişmanlık sızısı duyduğumu anımsamıyorum. Gel gelelim Joe'yu seviyordum. O çocuk günlerinde Joe'yu sevmemin başlıca nedeni sevmeme izin vermesiydi belki de. Sevgili Joe, o söz konusu olduğunda vicdanımı yatıştırmak pek öyle kolay olmuyordu. Durmadan ona gerçeği tümüyle söylemem gerektiğini düşünüyordum. Hele onun neyesini aradığını ilk görüşümde bu düşünce bana adam akıllı yük olmuştu. Gene de hiçbir şey söylemedim. Söylersem onun gözünden düşeceğimden korkuyordum çünkü. Joe'nun güvenini yitirmek, bundan böyle ömrümün sonuna dek geceleri ocak başında ona, tek can yoldaşım, arkadaşım olan bu adama uzaktan bakmak korkusu ağzımı dilimi bağlıyordu. Joe gerçeği öğrenirse artık ocak başında otururken ne zaman o sarışın sakalını sıvazladığını görsem hırsızlık konusunu düşünüyor sanırım diye karamsarlığa itiyordum kendimi. Joe gerçeği öğrenirse diyordum içimden. Sofrayı bir gün öncesinden arta kalmış bir et yemeği, bir pay geldiğinde şöyle bir baktığını bile görsem, benimkilere gidip bunları tırtıkladığımı sanıyor diye kuruntu yapmaktan kendimi alamam. Joe gerçeği öğrenirse diye düşünüyordum. Bundan böyle bu çatı altında paylaştığımız yaşantı boyunca ne zaman bir anın koyu ya da sulu olduğundan dem vursa, katrandan kuşkulandığına inanırım ve yüzüme kan hücum eder. Kısacası doğru olduğunu bildiğim şeyi yapmaya cesaret bulamıyordum. Nasıl ki daha önce de yanlış olduğunu bildiğim şeyden kaçınacak cesareti gösteremeyişim gibi. O sırada dış dünyayla hiçbir alışverişim yoktu. Davranış yolumu çizerken kimseye örnek alıyor değildim. Hiçbir yerden öğrenmediğim Tanrı vergisi dehamla kendi yolumu kendim bulup seçtim. Zindan gemisinden biraz uzaklaştığımız zaman uykum bastırdığı için Joe beni gene omzuna aldı. Eve kadar taşıdı. Joe için çetin bir yolculuk olsa gerekti. Çünkü yorgunluktan bitkin düşen Mr. Wopsle öyle huysuzlanmıştı ki papazlık herkese açık olsaydı sanırım benimle Joe'ya da ayrım tanımaksızın tüm geziyi aforoz ederdi. Sıfatı resmi olmadığı için yalnızca oturup dinlenmekte direndi. Ipıslak toprağın üzerinde öyle çok oturdu ki eğer bu yaptığı şey idamlık bir suç olsaydı sonradan mutfakta paltosunu çıkardığı zaman pantolon kıçında görülen kesin kanıt onun asılmasına yeterdi. Bu arada ben mışıl mışıl uyuduğum sırada yere bırakıldığım ve uyanınca kendimi sıcak, aydınlık bir yerde konuşup duran sesler arasında bulduğum için mutfağın zemininde küçük bir ayyaş gibi sarsak sarsak dolaşmaktaydım. Ablamın iki kürek kemiğimin orta yerine bir yumruk indirerek "Nah bu çocuk gibisini de görmedim!" diye bağırmasının yardımıyla kendime geldiğimde baktım Joe odadakilere mahkumun itirafını anlatıyor. Onlar da adamın kilere nasıl girmiş olabileceği konusunda çeşitli düşünceler yürütüyorlardı. Mr. Pumblechuck'a kalırsa adam önce demirci dükkanının damına tırmanmış, oradan evin damına geçmiş, oradan da yatak çarşaflarını kesip ekleyerek yaptığı urganın yardımıyla mutfak bacasından içeri girmişti. Mr. Pumblechuck hem dediği dedik hem de özel payton sahibi bir adam olduğundan herkes onun düşüncesine katıldı. Gerçi Mr. Wopsle çok yorgun insanların kötü yürekli çekemezliğiyle deliler gibi yok olamaz diye bağırdıysa da hırsızlık konusunda kendince bir kuramı, sırtında da ceketi bulunmadığından kimse ona aldırış etmedi. Bu arada kurulanmak için arkasını ocağa vermiş durmakta ve pantolonunun kıçından buharlar tütmekte olduğunu söylemeden geçemeyiz ki bu durumdaki bir adamın çevresinde güven uyandırması elbette beklenemez. O gece bundan başka bir şey duyamadım. Çünkü biraz sonra ablam şu uyur gezer durumumla herkesin göz zevkini kaçırdığımı söyleyerek beni ensemden kavradığı gibi yukarı yatmaya çıkmama öyle bir yardım etti ki ayağımda 50 tane kundura varmış da 50'si birden merdivenin basamaklarına çarpıyormuş sanırdınız. Biraz önce anlattığım duygular ise ertesi sabah daha yataktayken başladı. Mahkumlar konusu uzun uzun konuşularak tükenip kapandıktan, ancak 40 yılda bir değinilir olduktan çok sonralara dek sürdü gitti. Mezarlıkta dolaşıp ailemizin mezar taşlarını okuduğum zaman taşların üzerindeki yazıları zar zor sökebiliyordum. Bu yazıların çok basit olan anlamlarını bile doğru dürüst çıkartamıyordum. Örneğin yukarıda adı geçen sözlerini ben babamın ahiretteki yerinin pek yüksek olduğuna yoruyordum. Ölmüş olan akrabalarımdan birinin taşında aşağıdaki diye yazsaydı, o kişi konusunda çok kötü inançlar besleyeceğimden hiç kuşkunuz olmasın. Din dersinin bana yüklediği inançsal sorumluluklar konusundaki düşüncelerim de açıklığa kavuşmuş değildi. Bugün gibi aklımdadır. Doğru yoldan yaşam boyu ayrılmayacağım diye ettiğim yeminin beni köyün hep aynı yolundan geçmeye bağladığına, tekerlekçi ustasının ya da değirmenin oradan saparak yolumu değiştirmemin yasak olduğuna inanırdım. Büyüyünce Joe'nun yanına çırak girecektim. Bu mertebeye ulaşmadan önce de ablamın deyimiyle bana yüz verilmeyecekti. Yani şımartılmayacaktım. Bu nedenle yalnızca Joe'nun el ulaklığını yapmakla kalmıyor, komşulardan birine bahçedeki kuşları kovalamak, taşları toplayıp atmak için yardımcı gerekirse bu görevlerle de ben onurlandırılıyordum. Ancak bu yüzden herkes benim çalışmak zorunda olduğumu sanıp da ailemizin saygınlığına leke düşmesin diye ablam bir kumbara alıp ocağın rafına koymuştu. Bütün kazancımın bu kumbaraya atıldığını da herkese yaymıştı. Anladığım kadarıyla kazandığım paralar günün birinde bütçe açığını kapamak gibi bir uğurda harcanacaktı. Öyle bir şey. Kesinlikle bildiğim tek şey varsa paralardan benim elime zırnık geçmeyeceğiydi. Mr. Wopsle'ın büyük teyzesi köyde bir akşam okulu işletiyordu. Sizin anlayacağınız kendisi dar gelirli, bol illetli, gülünç koca karının biriydi. Her akşam saat 6 ile 7 arasında bir oda dolusu çocuğun gözleri önünde uyuklardı. Onlar da buna bakarak aydınlanabilmenin uğruna haftada 2 pens para sökülürlerdi. O küçük bir kiralık evde oturuyor, Mr. Wopsle da üst kattaki odada kalıyordu. Biz öğrenciler onun odasında o gümbür gümbür sesiyle yaman bir tarzda bir şeyler okuduğunu, arada bir de bastonuyla yere vurduğunu duyabilirdik. Mr. Wopsle öğrencileri yılda 4 kez sınavdan geçiyor diye bir masal vardı. Oysa kendisinin sınav günlerinde yaptığı şey, gömleğinin kol ağızlarını katlayıp saçlarını kabartarak bize Mark Antony'nin Sezar'ın ölüsü başında verdiği nutku okumaktan ibaretti. Bunu da her zaman insan tutkuları üstüne övgü izlerdi. Ben Mr. Wopsle'ın bu şiirde özellikle öç bölümünü okuyuşuna bayılırdım. Kan lekeli kılıcını gök gürültüleri arasında fırlatıp atmasına, savaşı lanetleyen trompeti kahreden bakışlarla alıp öttürmesine biterdim. O zaman toydum daha. Sonradan insan tutkularını yakından tanıyıp da Wopsle ve Collins'le karşılaştırdığım zaman ikisi de bu karşılaştırmadan oldukça zararlı çıkacaklardı. Mr. Wopsle'ın büyük teyzesi bir yandan bu eğitim kurumunu işlete dursun, aynı odanın bir başka köşesinde de ufak bir aktar dükkanı işletirdi. Kaç çeşit mal bulundurduğundan, neyi kaça sattığından haberi yoktu. Ama bir çekmecede sakladığı küçük, yağ lekeli bir not defteri vardı ki, fiyat kataloğu yerine geçer, bütün alışverişi de bu kutsal kitaba bakarak Biddy çeker çevirirdi. Biddy, Mr. Wopsle'ın büyük teyzesinin torunuydu. Mr. Wopsle'ın nesi olduğu bilmecesine hiçbir zaman akıl erdiremediğimi açıkça söylemek zorundayım. O da benim gibi öksüzdü. Benim gibi onu da birileri kendi el cihazıyla büyütmüştü. Bana kalırsa Biddy'nin en göze çarpan yönleri gövdesinin en uçlarıydı. Çünkü her zaman saçları tarak isterdi. Elleri yıkanmak, papuçları da topukları yukarı çekilerek onarılmak. Bu betinlemeyi olağan günlere özgü olarak ele almalıyız. Çünkü pazar günleri Biddy kiliseye noksanları giderilmiş, gerekli ayrıntılara eklenmiş olarak gelirdi. Büyük teyzeden çok Biddy'nin yardımıyla ama en çok kendi kendime hiç yardımsız, dikenli bir çalılıktan geçercesine alfabenin bir yanından girip öbür yanından çıktımsa da her bir harften yemediğim tırmık, çekmediğim acı kalmadı. Alfabeden sonra sayı denilen o 9 eşkıyanın eline düştüm. Haydutlar kılıklarını değiştirip tanınmaktan kaçınmak için her akşam yeni bir yol buluyorlardı sanki. Ama en sonunda söz gelişi yarı kör gibi el yordamıyla okuyup yazmayı, toplayıp çıkarmayı en aşağı köşesinden yakalayabildim. Bir akşam ocak başındaki köşemde küçük kara tahtamı dizime koymuş, kan terlere batarak Joe'ya bir mektup yazmaya çabalıyordum. Bataklıktaki insan avının üzerinden eksiksiz bir yıl geçmiş olsa gerekti. Çünkü aradan uzun zaman geçmişti. Mevsimlerden gene kıştı. Hava dona çekmişti. Alfabe kitabımı sırasında danışabilmek için ayağımın dibine, ocağın önüne koyarak bir iki saat içinde kitap harfleriyle şu leke dolu mektubu yazmayı başarabildim. Sevgili Joe, umarım iyi yazdım bunu. Umarım sana da yakında öğreteceğim o zaman. Biz çok mutlu olacağız. İkimiz, Joe hele ben, sana çırak girince ikimiz ne alemler yapacağız. Joe, inan, bunu illa başaracağım. Sevgiler, Pip. Joe ile mektup yoluyla haberleşmek için zorunlu bir neden olduğu söylenemez. Çünkü kendisi şu sırada yanı başımda oturuyordu. Hem de ikimiz yalnızdık. Gene de ben bu yazışmayı kara tahtası ile birlikte uzattım. Joe da bir bilim mucizesi alırmışçasına aldı. O masmavi gözlerini koskocaman açarak, ''İnan olsun Pip, iki gözüm.'' diye şaştı kaldı. ''Amma da bilgin olup çıktın ha, değil mi Pip?'' Umarım Joe diyerek onun elinde tuttuğu kara tahtaya bir göz attım. Yazılarım gözüme biraz inişli çıkışlı görününce tasalanır gibi oldum. Joe, bak bir J var diyordu. Yüz yuvarlakta bir O. J ile O. Pip, Joe yazmışsın sen. Joe'nun bu tek heceli sözcükten öte hiçbir şey yüksek sesle okuduğunu duymuş değildim. O pazar kilisede dua kitabımızı kazara baş aşağı tuttuğum zaman Joe'nun bunda bir sakınca bulmadığını da görmüştüm. Şimdi elimdeki fırsattan yararlanarak iyice öğrenmeye karar verdim. Joe'ya okuma yazma öğretirken en baştan mı başlamak zorunda kalacaktım? Hele bir de sonrasını oku Joe dedim. Joe tahtayı bir şeyler ararcasına ağır ağır süzerek sonrası mı dedi. Bir, iki, üç. Niçin Pipciğim 3J var? 3 de o. 3J o. Yani 3 tane Joe var Pip. Joe'ya doğru eğildim ve satırları işaret parmağımla izleyerek bütün mektubu okudum. Bitirdiğim zaman Joe, hayret doğrusu dedi. Sen gerçek bir bilginsin. Alçak gönüllü bir babacanlıkla, Gargari'yi nasıl yazarsın Joe diye sordum. Hiç yazmam dedi Joe. Tut ki yazdın. Tutulacak yanı yok bunun dedi Joe. Ama bak okumaya bayılırım. Gerçek mi Joe? Bayılırım hem de. Elime şöyle güzel bir kitap, güzel bir gazete versinler, güzel bir ateşin başına oturtsunlar, başka bir şeycikler istemem. Joe, ulu tanrım diye dizlerini hafifçe ovuşturdu. İnsan sayfada bir J harfine, önünde de bir O harfine rastlayıp da, bak işte, J, O, Joe yazıyor dediği zaman ne tatlı şeydir okumak. Bu sözlerden anladım ki Joe'nun eğitimi de tıpkı buharlı icatlar gibi henüz emekleme çağında. Konumun peşini bırakmayarak sen hiç okula gitmedin mi Joe? Benim gibi çocukken diye sordum. Gitmedim ya Pip. Neden hiç okula gitmedin Joe? Benim gibi çocukken. Joe eline maşayı aldı. Düşünceli olduğu zamanlar huyu olduğu üzere alttaki demirlerin arasından ateşi ağır ağır karıştırarak anlatayım Pip dedi. Benim babam içkiye pek düşkündü. İçkiyi aşırı kaçırdığı zamansa fena döverdi. Hiç acımadan. Zaten bir de benim dışımda başka bir şeycik dövmezdi. Örsü demeye getiriyorum. Beni kıyasıya dövüşündeki hırsla Pipciğim, dükkanındaki örsü hiç dövmeyişiyle eşitti. Dinliyor musun iki gözüm? Anlayabiliyor musun? Evet Joe. İşte bu yüzden anacığımla ben kaç kez babamdan kaçtık. Kaçtığımız zaman anam çalışmaya giderdi. Bana da Joe, Tanrı'nın izniyle seni okula göndereceğim bu kez oğlum derdi. Gerçekten de yazdırırdı beni okula. Gel gelelim, babamın yüreği öylesine iyiymiş ki bizden ayrı kalmaya dayanamazmış. Bu yüzden her seferinde peşine koca bir kalabalık takar, gelir, bizim kaldığımız evlerin kapısında öyle bir çıngar çıkarırdı ki ev sahipleri ne yapsınlar? Bizimle ilişkiyi kesmek zorunda kalırlardı. Bizi onun eline teslim ederlerdi. Pip, o zaman babam da bizi alıp gene eve götürürdü. Örs niyetine kullanırdı. Bu da, anlarsın ya pipciğim. Joe ateşi dalgın dalgın karıştırmaktan vazgeçerek bana baktı. Bu da bizim okul durumlarını aksatırdı biraz. Elbet ya, zavallı Joe. Joe masayı parmaklığın üstüne yargıç tokmağı gibi birkaç kez vurarak, "Gene de Pip, yanlış anlama sakın," dedi. Doğruya doğru, eğriye eğri. Herkese hakça davranıp kimsenin günahına girmemek için ne yalan söyleyeyim, babamın yüreği de yufkaymış ki ne yufka. Anlıyorsun değil mi Pip? Anlamamıştım ama bunu Joe'ya söylemedim. Joe, "Ya işte böyle," diye anlatmasını sürdürdü. "Evdeki aş tenceresini birinin kaynatması gerek Pip. Yoksa tenceredir bu. Kaynamaz. Anlarsın ya." Bunu anlamıştım. Anladığımı da söyledim. Bundan ötürüdür ki Pipçiğim, benim işe girmeme babam ses etmedi. Ben de şimdiki mesleğimde çalışmaya başladım. Aynı zamanda babamın da mesleğiydi bu. Çalışmış olaydı kendisi. Yaşıma göre iyi çalışıyordum Pip. İnan buna. Zamanla babama da ben bakmaya başladım. Mosmor inme inip sizlere ömür olana dek ben baktım ona. Niyetim mezar taşına şöyle yazdırmaktı. Her ne kadar sert idiyse bileği, bilesiniz yufka idi yüreği. Joe bu yazıtı öyle özenerek gözde görülür bir övünçle okumuştu ki, "Sen mi yazdın bunu?" diye sordum. "Ben yazdım ya," dedi Joe. Hem de kendi kendime. Bir çırpıda çıkarıverdim. Çekicim bir tek vuruşuyla bütün bir at nalı yapmaya benziyordu. Öyle şaşırıp kaldım ki hiç ummazdım kendi kendimin böyle bir şey yapabileceğimi. Doğruyu söylemek gerekirse kendi yaptığıma inanasım bile gelmiyordu. Dediğim gibi Pipciğim, niyetim bunu babamın mezar taşına kazdırmaktı. Gel gör ki şiir dediğin şey para tutar. Nasıl kazdırırsan kazdır. Küçük de olsa, büyük de olsa para tutar şiir dediğin. Kazdıramadım bu yüzden. Mezarcılara verdiğim bir yana elde kalan para annem için gerekliydi. O da hastaydı. Bir deri, bir kemik kalmıştı. Babamın ardından pek dayanamadı. Sonunda da göçtü. Selamete kavuştu zavallıcığım. Joe yaşaran mavi gözlerini en olmayacak bir yöntemle maşanın tepesindeki topuzla ovuşturarak sildi. Ondan sonra bir yalnızlık geldi ki bana, burada tek başıma oturmak, derken bir gün ablanla tanıştım. "Biliyorsun Pip," dedi Joe. Kendisine hak vermeyeceğimi önceden biliyormuş gibi gözlerimin içine bakarak konuştu. "Senin ablan çok iyi, çok esaslı kadındır." Ona inanmadığımı belirtecek biçimde gözlerimi ateşe dikmekten kendimi alamadım. Aile üyeleri ne düşünürse düşünsün, dünya alem ne derlerse desinler. Joe bundan sonraki her sözcüğün ardından maşayı parmaklığa vurarak "Senin ablan çok iyi, çok esaslı bir kadındır." diye konuşmasını bitirdi. "İyi ki sen öyle düşünüyorsun Joe." demekten öte ne söyleyeceğimi bilemedim. Joe lafımı ağzıma tıkarcasına "Ben de öyle," dedi. "Böyle düşündüğüm için de hoşnutum Pip. Bir parça deri kızıllığı, orada burada biraz kemik iriliği, ne önemi var bunların benim gözümde? Ben de senin için önemi yok madem, başka kimin için önemi olacak?" diye bilgiç bilgiç başımı salladım. "Elbette," diye Joe sözlerimi onayladı. "Tam üstüne bastın," diyordu. "Ablanla tanıştığımda seni nasıl kendi elcağızıyla yetiştirdiği dillerde geziyordu. Herkes ne iyi kadın diyordu. Ne büyük sevap işliyor. Ben de herkesle bir öyle der oldum. Sana gelince," Joe çok sevimsiz bir şey görmüşçesine yüzünü buruşturarak, "nasıl ufacık, sıskacık, huysuz bir şey olduğunu bilseydin," diye ekledi. "İnan bana, dönüp kendi kendinin yüzüne bakmazdın Pip." "Bu sözler hiç işime gelmediğinden sen bana aldırma Joe," dedim. "Elimde değildi ki aldırmamak," diye Joe sevecenlikle karşılık verdi bana. Ablanla birlikte gezmeye başladığımız zaman, kiliseye giderken ya da o benim dükkana gelmeye razı olduğu zamanlarda, "Küçümenciyi de getir, zavallıcığım," derdim. "Tanrının garibanı yavrucağız," derdim ablana. "Yanımıza o da sığar elbet. Benim dükkanımda ona da yer var," derdim. Ağlamaya başlayıp özürler dileyerek Joe'nun boynuna sarıldım. O da maşayı elinden atıp boynuma sarılarak, "Canciğer dostuz değil mi Pip? Ölünceye dek," dedi. "Ağlamasana iki gözüm Pipciğim." Bu kısa aradan sonra Joe anlatmasını bıraktığı yerden sürdürdü. Uzun lafın kısası işte böyle Pip. Durum vaziyetler böyle olduğundan işte hepsi bu. Bana bak Pip, beni eğitmeyi sen üstleneceksin ya. Bak, peşindeyi vereyim de günah benden gitsin. Kafam kalındır benim. Odun gibi kalındır ha. Bir de bizim baş başa çalıştığımızı ablam pek görmese iyi olur. Senin anlayacağın samanın altından yürütmeliyiz suyumuzu. Neden mi samanın altından? Onu da deyivereyim Pip. Maşa'yı gene eline almıştı. Elinde maşa olmasa derdini anlatabileceğini sanmıyorum. Ablan hükümet etme sevdasındadır Pip. Hükümet sevdası mı Joe? Afallamıştım. Çünkü bu sözlerden hayal meyal çıkardığım anlam ablamın savunma ya da Maliye Bakanlığı filan gibi bir şey uğruna Joe'dan boşanmış olmasıydı. Ki bu düşünceye umutla sarıldığımı da itiraf etmeliyim. Hükümet etme sevdası, dedi Joe. Yani şunu demeye getiriyorum ki seninle benim başımızda hükümet kurup bizleri yönetmek iki gözüm. Ha, Joe, senin ablan evinin içinde okumuş adam sevmez, diye sözünü sürdürdü. Hele benim okuyup yazmamı hepten istemez. Çünkü ayaklanmamdan korkar. Hani komutana baş kaldırmak gibilerden. Anlıyorsun ya. Bir soru sormak üzereydim. Neden bile demiştim ki Joe beni susturdu. Dur bir dakika. Ben senin ne diyeceğini biliyorum Pip. Ama biraz sabır. Ablanın durup durup başımıza dediği dedik, çaldığı düdük olup çıktığını yadsıyacak değilim. Bizi kündeye getirdiğini, tepemize yaman bindiğini de yadsıyacak değilim. Senin ablan hele bir hışımla kameti artırmaya görsün Pip. Joe kapıdan yana bakıp sesini alçaltarak, böyle zamanlarda eli başalının ta kendisi olduğunu dürüstlük adına itiraf etmek zorundayım dostum. Acı ama gerçek. Joe eli maşalı derken bir değil bin kadından söz edercesine konuşmuştu. Neden ayaklanmıyorum öyleyse? Sözünü kestiğimde bunu soracaktın değil mi Pip? Evet Joe. Joe çünkü dedi. Sonra sakalını sıvazlayabilmek için maşayı sol eline aktardı. Böylesine dinginliğe büründüğü zamanlarda ben ondan tüm umudumu keserdim. Çünkü senin ablan kafalı kadındır. Hem de çok kafalı. Joe'yu duraksatabilmek umuduyla o da nesi diye sordum. Gel gelelim Joe'nun betimlemesi hazır beklemekteymiş. Joe bana dik dik bakarak ablan işte diye ters yönden bir yanıtla yolumu kesiverdi. Sonra gözlerini indirip gene sakalını sıvazlayarak bense kafalı değilimdir diye ekledi. Sonra Pip buna çok ciddi kulak vermeni özellikle dilerim iki gözüm. Zavallı anacığımı düşünür dururum hep. Ömrünce çalışıp didinmiş, saçını süpürge etmiş, gene de hiç rahata ermemiş, gün görmemiş bir kadın. Hiç gitmez anamın çektiği çileler gözümün önünden. Bu yüzden kadına acı çektireceğim diye öylesine ödüm kopar ki Pip, bir yanlışlık yapıp onu inciteceğime, başka yanlışlık yapıp kendim incineyim, bin kat iyidir. Bu arada keşke incinen yalnız ben olaydım. Pip, keşke şu gıdıkçıdan koruyabileydim seni. Çekilecek ne varsa hepsini ben çekebilmek isterdim. Her neyse işte, işin olanı biteni, uzunu kısası ve de dost doğrusu bu Pipciğim. Bundan böyle kimi kişilerin pek kusuruna bakmayacağım umarım, iki gözüm. Yaşımın küçüklüğüne karşın o geceden sonra Joe'ya karşı yepyeni bir hayranlık beslemeye başladım sanıyorum. Gene eskisi gibi ikimiz eşittik. Eşit olmasına da o geceden sonra oturup Joe'ya bakarak düşündüğüm dalgın zamanlarda Joe'yu kendimden üstün gördüğümü anlar oldum. Joe ateşe odun atmaya kalkarak, "Bu arada," dedi. "Bak bizim emektar felemen kişi saate. 8 kez vurabilmek için ıkınıp sıkılmaya başladı bile. Ama bizim hanım daha görünürlerde yok. Umarım Pambolçak amcanın kısrağı buzda kayıp düşmemiş ola." Ablam ara sıra pazar kurulduğu günlerde Pambolçak amcayla çarşıya çıkar, ona evi için gerekli olan ancak kadın kısmının akıl erdirebileceği alışverişlerinde yardım ederdi. Pambolçak amca bekardı çünkü. Evdeki kahya kadına da pek güvenmezdi. O gün de pazar kurulmuş olduğundan ablamla Pambolçak amca gene alışverişteydiler. Joe ateşi yeniledi. Ocağın önünü süpürdü. Sonra kapıya gittik. Bakalım nal seslerini duyabilecek miyiz diye. Kuru, soğuk bir geceydi. Rüzgar bıçak gibi kesiyordu. Yerler bembeyaz, sert bir kırağı ile kaplıydı. İnsan bu gece bataklıkta, açıkta kalsa ölür diye geçirdim içimden. Sonra yıldızlara baktım. İnsanın soğuktan donarken yüzünü göğe çevirmesi, yine de bu sayısız parıltılı yığınlarda hiçbir acıma, hiçbir yardım bulamaması, kim bilir nasıl acı gelir diye düşündüm. Joe, işte kısrağın nal sesleri, diye bağırdı. Çın çın ötüyor kurban olduğum. Don tutmuş yoldaki nal sesleri her zamankinden daha ahenkli geliyordu kulağa. Çalgı sesi gibi. Kısrak da her zamankinden daha hızlı, canlı adımlarla yaklaşır gibiydi. Ablam inebilsin diye bir sandalye çıkardık. Pencereyi ışıklı görsünler diye ateşi deşeledik. Her şeyin yerli yerinde olduğuna emin olmak için mutfağı son bir kez gözden geçirdik. Biz bu hazırlıkları bitirdiğimiz sırada onların arabası da kapı önünde durdu. Gözlerine kadar sarınıp sarmalanmışlardı. Ablamı hemen indirdik. Mr. Pumblechuck da inip kısrağın üstüne bir örtü örttü. Sonra hepimiz birden mutfağa doluştuk. İçeriye bizimle birlikte dolan soğuk hava ateşin bütün ısısını üfürüp götürmüş gibi oldu. "Bir bilseniz," diyerek ablam şalını, pelerinli heyecanından acele acele çıkardı. Başlığını da bağcıklarını çözmeden başından arkaya, omzuna doğru itti. "Bu çocuk eğer ki bu gece şükredip elimi öpmezse başka ne zaman öper bilmem." Ben neye şükredeceği konusunda zerrece bilgisi olmayan bir çocuğun takınabileceği kadar minnet dolu bir tutum takındım. Ablam, "Tek dileğim başını vurup da burnu büyümesin," diye ekledi. "Ama ben malımı bilirim. Nerede o günler?" Pumblechuck amca, "Hanımefendiye sökmez ki," dedi. "Böyle şeylere göz yummaz o. İnsanı hemen yerli yerine oturtuverir." "Hanımefendi mi? Hangi hanımefendi?" Joe'dan yana baktım. Dudaklarımı hafifçe kıpırdatıp kaşlarımı kaldırarak bu soruyu sordum. Joe da benden yana bakmakta, kendi dudaklarının, kaşlarının kıpırtısıyla bana o da sormaktaydı. "Hanımefendi." Ablam onun bu bakışını yakalayınca Joe'cuk böyle zamanlarda huyu olduğu üzere hemen uysallıkla başını eğip elinin tersini burnunun üstünden geçirirdi. Sonra karısına baktı. Ablam diye çıkıştı. "Böyle bel bel neye bakıyorsun gene? Yangın mangın mı var ha?" Joe inceliğinden neredeyse kırılarak "Hani kimi kişiler?" diye dolaylı yoldan dokundurdu. "Hanımefendi gibilerden bir söz ettiler de." Ablam, "Hanımefendi ise hanımefendi demeyelim mi? Miss Havisham'a beyefendi mi demek istiyorsun? Gerçi sen kim, onun karşısına çıkıp konuşmak kim ya? Gene neyse." "Kasabadaki Miss Havisham mı?" diye Joe sordu. "Köyde mi bir Miss Havisham var yoksa?" diye ablam onu tersledi. "Miss Havisham bizim oğlan gitsin onun evinde oynasın istiyor. O da gidecek elbet. Gitmesi kendi iyiliği için." diye ablam benden yana öyle bir baş salladı ki bunun karşısında kim olsa hemen çevik, atılgan bir oyuncu olup çıkardı. "Hele bir gidip oynamasın orada, ben ona gösteririm." Kasabadaki Miss Havisham'ın adını duymuştum. Çepeçevre bütün köylerde Miss Havisham'ın adını duymayan yoktu ki zaten. Dünyalar kadar zengin, asık suratlı bir hanım olduğu, hırsızlar girmesin diye kapısı penceresi sımsıkı kapatılmış, kocaman, karanlık bir evde dünya ile ilişkisini kesmiş olarak yaşadığı söylenirdi. Joe şaşkınlıktan ağzı açık kalarak "Vay canına!" diye mırıldandı. "Bu hanımefendi bizim Pip'i nereden tanır ki?" Ablam "Man kafa!" diye bağırdı. "Pip'i tanıdığını nereden çıkardın?" Joe gene deminki inceliğiyle "Hani kimi kişiler?" diye dokundurdu. "Pip'i evine oynamaya çağırmış dedilerdi de." "Ne olmuş yani? Bu hanım Pumblechuck amcamıza sormuş olamaz mı? Bildiği iyi bir çocuk var mı diye. Hani gidip orada oynayacak. Pumblechuck amcamızın belki bu hanımdan mülk kiraladığını, arada kira ödemeye, oraya gidebileceğini de mi almaz senin o kalın kafan? Arada diyorum bak. Yılda 4 kez, 2 kez demiyorum ki kafan karışmasın diye. Arada diyorum. O zaman da Miss Havisham amcamıza sormuş olamaz mı? Gidip orada oynayacak iyi bir çocuk biliyor mu diye. Sayın amcamız da hep bizim iyiliğimizi düşünür. Bizi esirger ya, sen bunun farkında olmasan bile Joseph," diye ablam Joe'dan yana dünyanın en değer bilmez, en vurdum duymaz yeğenine bakıyormuşçasına bakarak derinden kınayan bir sesle ekledi. "İşte bu amca o zaman Miss Havisham'a, nah bizim şu zıpçıklı oğlanın sözünü etmiş olamaz mı? Uğrunda şunca yıldır gönüllü köleler gibi saçımı süpürge ettiğim şu bizim oğlan. Dillerin dert görmesin, diye Mr. Pumblechuck araya girdi. Ne de güzel söyledin hanımefendi. Tam can alacak yerinden yakalayıp üstüne bastın. Aferin sana. İşte Joseph, şimdi durumu biliyorsun. Zavallı Joe, elinin tersini özür dilercesine burnuna sürte dursun. Ablam, yok Joseph, diye konuşmasını sürdürdü. İçinden ne düşünürsen düşün. Sen durumu daha bilmiyorsun. Bildiğini sanıyorsun belki ama hiç bilmiyorsun Joseph. Pumblechuck amcamızın önerisini bilmiyorsun çünkü. Bilmiyorsun ki Miss Havisham'a gitmesiyle bu çocuğun başına devlet kuşu konabileceğini. Kim bilir, geleceğinin sağlama bağlanabileceği akıldan çıkarmayan amcamız, eksik olmasın, hemen bu akşam çocuğu kendi arabasıyla kasabaya götürüp, gece kendi evinde yatırmayı, yarın sabah da kendi elcağızıyla Miss Havisham'ın karşısına çıkarmaya gönüllü oldu. Ya? Sonra ablam birden telaşlanıp başlığını çıkararak, ''Tanrı benim cezamı vermesin, e mi?'' diye bağırdı. Burada durmuş bu alıklara laf anlatacağım derken Pumblechuck amcayı bekletiyorum. Kapıda kısrak soğuk olacak. Çocuk desen tepeden tırnağa kir paslara belenmiş. Böyle diyerek ablam kuzu görmüş atmaca gibi üstüme atladı. Yüzüm tahta leğenlere bastırılarak, kafam su fıçılarını muslukları altına tutularak, sabunlarla öyle bir yoğruldum, çitilendim, öylesine kazınarak silinip durulandım, havlularla kurutulup tartaklandım ki, inanın, kendimden geçer gibi oldum. Yıkanma ayini sona erdikten sonra eski zamanlarda tövbe getiren günahkarlara çuval giydirdikleri gibi benim sırtıma da kas katı ketenden temiz pak çamaşırlar geçirildi. En dar, en korkunç takımın içine tıkıştırıldım. Elim kolum sımsıkı kasılmış durumda Pumblechuck amcaya teslim edildim. Kendisi beni bir jandarma resmiliğiyle teslim aldı. Sonra deminden beri vermek için can attığını bildiğim demeçle bana ver yansın etti. Evlat, bütün dostlarına otur kalk, dua et. Hele seni kendi elcağızlarıyla büyütmüş olanlara. Sağlıcakla kal Joe. Sen de sağlıcakla git Pip, iki gözüm. Şimdiye dek Joe'dan hiç ayrılmamıştım. Hem duygularım hem de sabun köpüklerinin etkisiyle arabaya bindikten sonra bir süre yıldızları göremedim. Zamanla yıldızlar birer birer göz kırpmaya başladılar bana. Gene de Miss Havisham'ın evinde oyun oynamaya ne diye gönderildiğim, orada ne gibi bir oyun oynamak zorunda olduğum sorusuna hiçbir ışık tutmadılar. Mr. Pumblechuck'ın dükkanı yakın köylerin pazar yeri olan kasabanın Hayk sokağındaydı. Darı ve tohum tüccarlarının dükkanlarına yaraşan unlu, baharatlı bir kokuyla doluydu. Dükkanında böyle küçücük, sayısız çekmeceleri olduğu için Pumblechuck amca da çok mutlu bir adam olsa gerek, diye aklımdan geçti. En alttaki birkaç çekmeceyi açıp da kahverengi kağıtlara sarılmış duran çiçek tohumlarıyla çiçek soğanlarını görünce, acaba güneşli günlerde bunlar zindanlarından kurtulup fışkırarak renk renk açmak isterler mi ki, diye merak ettim. Bu düşünceler kafamı kurcaladığı sırada kasabaya gelişimin ilk sabahıydı. Bir gece önce beni hemen eğik çatılı bir tavan arasında yatmaya çıkarmışlardı. Karyolanın bulunduğu köşede çatı öyle alçalıyordu ki, kaşlarımla kiremitler arasında yarım metrelik yer ya vardır ya yoktur diye tahminde bulunmuştum. İşte bu sabahın bu erken saatinde de dükkanda tohumlarla fitilli kadife arasındaki garip akrabalığı keşfetmekteydim. Çünkü Pumblechuck amca ve yamağı fitilli kadife giymişlerdi. Nedendir bilmem, tohumların havasıyla kokusu fitilli kadifeye, fitilli kadifenin havasıyla kokusu da tohumlara öyle bir sinmişti ki ben hangisinin hangisi olduğunu ayırt edemiyordum. Kafam bu tür düşüncelerle dolu olduğu için biraz sonra Mr. Pumblechuck'ın işini karşı kaldırımdaki semerciyi süzmek yoluyla yürüttüğünü fark ettim. Semerci de zanaatını araba yapımcısını gözlemek yoluyla uygular gibiydi. Araba yapımcısına gelince onun ekmeğini taştan çıkarma yöntemi ellerini ceplerine sokup fırıncıyı gözlemekti. Fırıncı kollarını göğsünde kavuşturmuş, donuk gözlerle bakkala bakıyor, bakkalsa dükkan kapısında durmuş, karşıki eczacıya doğru esniyordu. Hayk sokağında zanaatıyla uğraşan tek kişi saatçiydi sanırım. O büyüteç takılı gözünü küçücük masasından hiç ayırmıyor, iş gömleği giymiş köylülerden oluşan bir seyirci topluluğu da dükkanın önünden hiç eksik olmuyordu. Mr. Pumblechuck ile ben Saat 8'de dükkanın ardındaki odada kahvaltımızı ettik. Yamak, çay kupasıyla tereyağlı ekmeğini dükkanın önündeki bir bezelye çuvalının üstüne koymuş, orada yiyip içiyordu. Mr. Pumblechuck'ın arkadaşlığından hiç hoşnut kalmadım. Birincisi, o da ablam gibi beni açlıkla terbiye edip cezalandırmak gerektiğine inanmış olsa gerek ki ekmeğimin üzerine elinden geldiğince az tereyağı sürmüştü. Sütümün içine de öyle bol sıcak su karıştırmıştı ki hiç süt koymasaydı daha dürüstlük etmiş olurdu. Bu yetmezmiş gibi Mr. Pumblechuck aritmetikten başka laf da etmiyordu. Daha ben terbiyede kusur etmemek amacıyla günaydın der demez o şişinerek 7 kere 9 kaç eder bakayım diye sormuştu. Nasıl yanıtlayabilirdim? Kuzum böyle yabancı bir yerde aç karnına bu yolu sıkıştırılınca karnım açlıktan zil çalıyordu. Ama ben daha birinci lokmamı yutamadan Mr. Pumblechuck kahvaltı boyunca sürüp giden bir toplama işlemine başladı. 7 artı 4 artı 8 artı 2 6 daha 1 de 10. İki işlem arasında bir lokma, bir yudum yutabilmek için çırpınıyordum. Mr. Pumblechuck ise rahatça koltuğuna kurulmuş, kafasını hiç çalıştırmadan kusuruma bakmazsanız aç gözlü, obur diyebileceğim bir iştahla domuz pastırmalı sıcak çörekleri tıkınıyordu. Bütün bu nedenlerden ötürü saat 10 olup da Miss Havisham'ın evine gitmek üzere yola çıktığımız zaman sevindim. Ancak bu hanımın karşısına çıktığımda ne yapacağımı kestiremediğim için tedirgindim. Bir çeyrek saat sonra Miss Havisham'ın evine geldik. Burası görünümüyle insanın içini karartan eski bir tuğla yapıydı. Kapısı bacası demir parmaklıklarla sarılıydı. Pencerelerden kimileri örülüp kapatılmıştı. Geri kalanların da alt yanlarına paslı demir parmaklıklar çekilmişti. Evin önünde bir avlu vardı. O da demir parmaklıklarla çevriliydi. Bu yüzden çıngırağı çaldıktan sonra birisi gelsin de kapıyı açsın diye bekledik. Bahçe kapısında beklediğimiz sırada ben içeriye şöyle bir göz attım. O dakikada bile Mr. Pumblechuck artı 14 diye soruyordu ya, ben onu duymazlıktan geldim. Evin yanında büyük bir bira fabrikası bulunduğunu gördüm. Fabrika işler durumda değildi. Uzun zamandan beri işlemediği de anlaşılıyordu. Bir pencere açıldı. Duru bir ses, adınız diye sordu. Yol arkadaşım buna Pumblechuck diye cevap verdi. Ses peki dedi. Pencere kapandı. Biraz sonra da avluya elinde bir anahtar destesiyle bir kız çıkarak bize doğru ilerledi. Bu da Pip dedi Mr. Pumblechuck. Kız bu da Pip demek diye mırıldandı. Pek güzeldi. Pek de kibirliye benziyordu. Gel bakalım Pip. Mr. Pumblechuck da geliyordu ya, kız bahçe kapısını örterek onu durdurdu. Hmm dedi. Miss Havisham'la görüşmek mi istiyorsunuz? Bozulmuş olan Mr. Pumblechuck, eğer kendileri benimle görüşmek istiyorlarsa, dedi. Ah, diye yanıtladı kız. Ne var ki o sizinle görüşmek istemiyor. Bunu öylesine tartışma kaldırmaz, kesin bir biçimde söylemişti ki, Mr. Pumblechuck, durum çok ağırına gitmiş olmakla birlikte gık diyemedi. Yalnızca bir suç işlemişim gibi beni sert bakışlarla süzdü. Paylarcasına, evlat, terbiyeni takın. Seni kendi el cihazlarıyla büyütmüş olanların yüzünü kara çıkarma, diye konuştu. Sonra gitti. Ben hala birkaç adım sonra geri dönerek artı 16 diye soracağından korkmuyordum desem yalan olur. Neyse ki geri gelmedi. Genç kılavuzun bahçe kapısını kilitleyip önüme düştü. Avluyu geçerek eve doğru yürüdük. Avlu taş döşeli, tertemizdi. Yalnız taşların aralıklarında otlar bitmişti. Bira fabrikasına giden bir yol vardı. Bu yolun ayrıldığı yerdeki tahta kapı açık duruyordu. Geride tüm fabrika ta arka avlunun duvarına dek açık duruyordu. Her yan bomboş, ıpıssızdı. Zaten soğuk olan rüzgar burada dışarıdakine oranla daha bir soğuk eser gibiydi. Fabrikanın bir yanından girip öbür yanından çıkarken ıslığımsı sesler çıkarıyordu. Açık denizlerdeki gemi direklerinin gıcırtısı gibi. Kız benim fabrikaya baktığımı gördü. Orada şimdi yapılan sert biraların hepsini içsem bile gene de başın dönmez çocuk, dedi. Ben utana sıkıla doğru söylediniz küçük hanım, dedim. Sakın şimdilerde orada bira yapmaya kalkışma çocuk. Ekşi olur sonra, öyle değil mi? Öyle gibi küçük hanım. Zaten kimsenin bira yapmaya kalkışacağı yok ya, diye ekledi. O günler geçmiş artık. Fabrika dersen böyle bomboş, işlemeden duracak. Ta ki yıkılana dek. Sert biraya gelince mahzenlerdeki tüm fıçıları boşaltsan çiftlik köşkünü sel gibi bira basar. Bu evin adı çiftlik köşkü mü efendim? Evin adlarından bir tanesi çocuk. Demek çok adı var ha küçük hanım? Bir tanesi daha var. Öbür adına Satüs diyorlar. Girekçeymiş. Ya da Latince mi, İbranice mi, yoksa üçü birden mi? Öyle bir şey. Daha doğrusu benim için hepsi bir. Yeter anlamına geliyormuş. Yeter köşkü, dedim. Pek tuhaf bir ad doğrusu küçük hanım. Öyle, dedi kız. Ne var ki anlamı derinmiş. Böyle bir köşkü olan kişi dünyada başka bir şey istemez demeye getirmişler adı taktıklarında. O günlerde insanlar çok az şeyle yetiniyorlarmış anlaşılan. Her neyse, sen sallanma da yürümene bak çocuk. Böyle iki lafın biri hem de insanın hiç de gururunu okşamayan bir umursamazlıkla bana çocuk deyip durmasına karşın kendisi de ben yaşlardaydı. Ne var ki kız olduğundan, güzelliğinden, kendine güvendiğinden ötürü benden büyük göstermesi doğaldı. Bana bir tepeden bakışı vardı, 21 yaşındaymış, hem de bir sultanmış sanırdınız. Eve yan bir kapıdan girdik. Dikkatime ilk çarpan şey bütün sofaların karanlık oluşuydu. Sonra kızın kapı ardında yanar bıraktığı mumu gördüm. Kız mumu eline aldı. Ard arda sofalardan geçip bir merdiven tırmandık. Buraları da karanlıklar içindeydi. Yolumuzu yalnızca şamdanın ışığı aydınlatıyordu. Sonunda bir oda kapısına geldiğimiz zaman kız, ''Gir'' dedi. Ben de kibarlıktan çok utangaçlıktan, ''Önce siz buyurun küçük hanım'' dedim. Kız buna, ''Gülünç olmasana çocuk, ben gelmiyorum'' diye karşılık verdi. Sonra bir dudak büküşüyle yürüyüp gitti. Daha kötüsü şamdanı da alıp götürdü. Diken üstündeydim. Az buçuk korkuyordum da. Gel gelelim, kapıya vurmaktan başka yapabileceğim bir şey olmadığından kapıya vurdum. İçeriden girmemi buyuran bir yanıt geldi. Ben de içeri girdim ve kendimi şamdanlarla güzelce aydınlatılmış, eni konu geniş bir odada buldum. Odaya hiç gün ışığının girmediği belliydi. Gerçi eşyalardan çoğunun biçimiyle amaçları bana o zaman yabancıysa da bunu bir giyinme odası olduğunu gene eşyalardan çıkardım. Köşede ipeklere sarılı, aynası yaldız çerçeveli bir masa göze çarpıyordu. Bunun kibar bir hanımefendinin tuvalet masası olduğunu ilk bakışta anlamıştım. Masa başında oturan kibar hanımefendi olmasa bu gerçeği böyle ilk bakışta anlar mıydım bilemeyeceğim. Bir koltukta dirseğini bu masaya, başını da eline dayamış olarak görüp göreceğim hanımefendilerin en acayibi oturmaktaydı. Tepeden tırnağa ağır kumaşlara bürünmüştü. Atlaslar, danteller, ipekliler, hepsi de bembeyaz. Ayakkabıları beyazdı. Saçına uzun, beyaz bir duvakla gelin çiçekleri takmıştı ya, saçları bembeyazdı. Boynunda, ellerinde takılar ışıldıyordu. Masanın üzerinde de başka takıların parıltısı vardı. Sırtındakinden daha az tantanalı olan bir sürü giysilerle yarı açık bavullar dört bir yana saçılmıştı. Hanımefendi giyinmesini daha bitirmemiş olsa gerek ki ayakkabılarından bir tekini giymişti, öbür tek masanın üzerinde elinin yanında duruyordu. Duvağı başına yarım yamalak iliştirilmişti. Saatiyle kösteğini henüz takmamıştı. Bunların yanında tülden bir yakalık vardı. Hanımefendinin mendiliyle eldivenleri, bir demet çiçekle bir dua kitabı, karma karışık masanın üstüne atılı vermiş duruyordu. Bunların hepsini ilk bakışımda görmüş değildim elbet. Gene de o ilk dakikalarda sanılacağından çok şey seçebilmiştim. Beyaz olması gereken her şeyin çok önceleri beyaz olmakla birlikte şimdi donuklaşmış, solarak sararmış olduğunu görebiliyordum. Gelinin kendisinin de sırtındaki gelinlik gibi masadaki çiçekler gibi buruşmuş olduğunu, çukura batmış gözlerinin parıltısı dışında cansız durduğunu görebiliyordum. Gelinliğin genç bir kadının yuvarlacık gövdesine otursun diye dikilmiş olduğunu, şimdi sardığı gövdeninse eriyerek bir deri bir kemik kaldığını görebiliyordum. Bir gün beni panayırda mumdan yapılma bir heykeli görmeye götürmüşlerdi. Mum heykel bilmediğim önemli bir kişinin tabut içinde yatışını canlandırıyordu ve tüyler ürperticiydi. Bir günde bataklıktaki eski kiliselerden birinin mahzeninden çıkartılan bir iskeleti görmeye götürmüşlerdi. İskelet, şatafatlı bir giysinin pul pul dökülen kalıntıları içindeydi. Şimdi ise o mumya ile iskelet birleşip yaşayan bir çift göz edinmişlerdi. Ve bu kapkara, parıl parıl gözler bana bakmaktaydı sanki. Masa başındaki hanımefendi, "Kimsin sen?" diye sordu. "Pip efendim." "Pip mi?" "Mr. Pumblechuck'ın bulduğu çocuk efendim. Hani oynamaya gelen. Daha yaklaş, yüzüne bakayım. Sokul şöyle." Hanımın gözlerinden kaçınarak yaklaşıp karşısında durduğum zaman çevremdeki şeyleri daha ayrıntılı olarak seçme olanağı buldum. Hanımın saatinin 9'a 20 kala durmuş olduğunu, bir duvar saatinin de 9'a 20 kalayı gösterdiğini fark ettim. "Yüzüme bak," dedi Misavisam. "Sen doğduğundan bu yana güneş yüzü görmemiş olan bir kadından korkmuyorsun ya." Utanarak itiraf edeyim ki ona hayır yanıtının kapsadığı koskocaman yalanı söylemekten hiç çekinmedim. O ise iki elini birden göğsünün sol yanına bastırarak, "Ellerimin altında ne var biliyor musun?" diye sordu. "Evet efendim. Aklıma bataklıktaki o korkunç genç adam gelmişti." "Ne var peki?" "Yüreğiniz. Kanayan bir yürek." Miss Havisham bu sözleri iyice vurgulayarak söylerken gözlerinde bir heyecan yalazlanmış, dudaklarında böbürlenmeyi andıran garip, ürpertici bir gülümseyiş belirmişti. Ellerini bir süre göğsünde tuttu. Sonra ağır bir yük kaldırırcasına yavaş yavaş indirdi. "Yorgunum," dedi Miss Havisham. "Oyalanmak istiyorum. Büyüklerden bıkkınlık geldi. Oyna." Zavallı bir çocuğa dünyada bundan daha güç bir görev yüklenebileceğini ileri sürersem sanırım en inatçı, en dik kafalı okuyucular bile bana hak vereceklerdir. "Miss Havisham, kimi zaman delice şeyler tuttururum ben," diye konuşmasını sürdürdü. "Şimdi de bu deliliğe taktım aklımı. Çocukların oyun oynamasını seyretmek istiyorum." Sağ elini "Hadi hadi," diye sabırsızlıkla salladı. "Oynasana, ne duruyorsun? Hadi, oyna, oyna." O dakikada oyun oynamazsam ablamın bana gösterecekleri gözümün önünde canlanınca aklım başımdan giderek odanın içinde Pumblechuck amcanın arabası gibi dört dönmeyi düşündüm. Ne var ki bu girişimi göze alamayarak caydım. Öylece durduğum yerden Miss Havisham'a baka kaldım. Miss Havisham benim tuttuğum inatçılığı yormuş olsa gerek ki bir süre birbirimizi iyice süzdükten sonra "Aksi, söz dinlemez bir çocuk musun sen yoksa?" diye sordu. "Yok, yok efendim. Size çok acıyorum. Şu sırada bir oyun bulup oynayamadığım için de üzgünüm. Çünkü benden hoşnut kalmadığınızı söylerseniz ablam dünyayı başıma yıkar. Anlıyorsunuz ya, oynayabilsem seve seve oynardım. Gel gelelim, öyle yabancıyım ki burada. Her şey öyle tuhaf, öyle yeni, çok güzel. Gene de insana üzüntü veriyor." Çok ileri gitmekten, gitmiş olmaktan korkarak sustum. Gene bakıştık. Miss Havisham konuşmamızdan önce gözlerini benim üzerimden ayırarak üzerindeki giysiye, aynalı masaya, en sonunda da aynaya vuran kendi yüzüne baktı. "Onun için çok yeni, benim için çok bildik," diye mırıldandı. "Onun için yabancı, bense hepsini ezberlemişim. Ama ikimiz için de hüzün verici. Estella'yı çağır." Hala aynadaki kendi yüzüne bakmakta olduğundan onun kendi kendine konuştuğunu sanarak hiç sesimi çıkarmadım. Ama o parıl parıl yanan gözleriyle benden yana bir bakış fırlatarak "Estella'yı çağır," dedi gene. "Bunu da yapamayacak değilsin ya, Estella'ya seslen, kapıdan." Yabancı bir evin karanlık, gizemli koridorunda durup da görmediğim, duymadığım kibirli bir kıza seslenmek, onun adını böyle bas bas bağırmanın korkunç bir saygısızlık olduğu düşüncesiyle ezilmek, ısmarlama oyun oynamak kadar zor geldi bana. Neyse, sonunda Estella ses verdi. Karanlık koridorda yıldız gibi ışıyan şamdanı gitgide yaklaştı. Miss Havisham onu eliyle yanına çağırdı. Masanın üzerinden parlak bir takı alarak onun o beyaz tenli, genç boynuna, güzel kestane saçlarına koyup baktı. "Bir gün senin olacak güzelim, pek de yaraşacak. Hadi. Bu çocukla iskambil oynayın da ben de seyredeyim." "Bu çocukla ha? Yontulmamış bir köylü bu ama. İşçi çocuğu." Miss Havisham ona alçak sesle "Ne çıkar? yüreğinden yaralayabilirsin ya diyormuş gibime geldiyse de bu öyle olmayacak bir şeydi ki yanlış duymuş olacağımı düşündüm. Estelle bana tepeden bakarak ''Sen ne oyun bilirsin ki çocuk?'' diye sordu. ''Beggar My Neighbor'dan başka bir şey bilmem küçük hanım. Miss Havisham mahvet onu.'' dedi. Böylece oyuna oturduk. Bu odadaki her şeyin tıpkı saatler gibi çok eskiden durmuş olduğunu işte o zaman algıladım. Estelle kağıtları dağıtırken gene tuvalet masasına kayan gözlerim, bir zamanlar beyazken şimdi sararmış olan o tek papucun hiç giyilmemiş olduğunu seçti. Bu papucu hiç giymemiş olan ayağa baktım. Bir zamanlar beyazken şimdi sararmış olan ipek çorap da yıpranıp tirfillenmişti. Zamanın akışı durmamış, bütün bu solgun, eski şeylerin yaşantısı yarıda kalmamış olsa, belki masa başındaki o çökmüş kadının üstündeki gelinlikle duvak böylesine kefene benzemezdi. O öyle bir ceset gibi otururken biz de iskambil oynadık. Gelinliğinin dantelleriyle aksesuarları saman kağıdına benziyordu. Kazılarda bulunan, bulundukları dakikada toz olup giden eski çağlardan kalma cesetler konusunda o zamanlar hiçbir bilgim yoktu daha. Yalnız sonradan çok zaman düşünmüşümdür de. Herhalde Miss Havisham da bunlara benziyordu. Üzerine bir damla gün ışığı vurur vurmaz dağılıp gidiverecek gibiydi sanırım. Daha ilk ilimiz bitmeden Estella, ''Valelere oğlan diyor bu çocuk.'' diye burun kıvırdı. ''Elleri ne kaba, kunduraları da biçimsiz.'' Ellerimden utanmak aklımdan bile geçmemişti o güne dek. Gel gelelim, şimdi onlara bambaşka gözlerle bakıyordum. Kızım bana karşı duyduğu küçümseme öyle şiddetliydi ki bulaşıcı bir hastalık gibi bana da geçti. Oyunu o kazandı. Bu kez kağıtları ben dağıttım. Yanlış dağıttım elbet. Bundan doğal ne olabilirdi? Kızım pusuda benim yanlışımı yakalamak için beklediğini bile bile. O da hemencecik, aptal, beceriksiz bir işçi parçası olduğumu yüzüme vuruverdi. Bizi seyretmekte olan Miss Havisham bana, ''Sen ona hiçbir şey söylemiyorsun.'' dedi. ''O senin için bunca ağır şeyler söylüyor. Oysa sen ona hiçbir şey demiyorsun. Nasıl buluyorsun onu?'' ''Söyleyemem.'' diye kekeledim. Miss Havisham eğilerek, ''Kulağıma söyle.'' dedi. ''Çok kibirli bence.'' diye fısıldadım. ''Başka?'' ''Çok güzel.'' ''Sonra?'' ''Ben evime gitmek istiyorum.'' ''Bu kadar güzel olduğu halde onu bir daha hiç göremeyeceksin ha?'' ''Onu bir daha görmeyi belki gene isterim. Ama şimdi evime gitmek istiyorum.'' ''Yakında gidersin.'' dedi Miss Havisham yüksek sesle. ''Hele oyun bitsin.'' O ilk baştaki ürpertici, garip gülümseyişini görmemiş olsam Miss Havisham'ın gülmeyi unuttuğuna inanırdım. Yüzü donmuş, çatık kaşlı, tasalı bir kalıba dönüşmüştü sanki. Dünyada hiçbir şey onu eski durumuna getiremez sanırdınız. Göğüsleri sarkmış olduğundan kambur duruyordu. Sesi kısılmış olduğundan usul usul konuşuyordu. Bir ölüm durgunluğu içinde. Kısacası bedeniyle, ruhuyla, içi dışı, her şeyiyle ezici bir sillenin altında yıkılıp çökmüş gibiydi. Oyunu bitirdik. Bu eli de Estella kazanmıştı. Kazandığı kağıtları masanın üstüne şöyle bir atıverdi. Benden kazandığı için onlardan tiksiniyormuş gibi. Miss Havisham, bir daha ne zaman geleceksin? Diye mırıldandı. Dur bakayım. Ben tam bugünün günlerden çarşamba olduğunu söylemeye başlamıştım ki, kadın sağ elinin parmaklarını sabırsızlıkla oynatarak beni susturdu. Sus şimdi. Haftanın günlerini bilmiyorum ben. Ayların adlarını bile unuttum. 6 gün sonra gel. Duydun mu? Evet efendim. Estella, aşağı indir onu. Yiyecek bir şeyler ver. Yerken bırak. Gezinip çevresine bakınsın. Hadi git artık Pip. Şamdanın peşi sıra nasıl yukarı çıkmışsam şimdi de aşağı indim. Estella Şamdan'ı ilk gördüğüm yere bıraktı gene. Yan kapıyı açtı. O zamana kadar ben pek düşünmeden akşam olduğunu varsaymıştım. Gün ışığı içeriye dolunca afalladım. O garip, yabancı odada mum ışığında saatlerce kalmışım gibi geldi. ''Sen burada bekleyeceksin değil mi çocuk?'' diyerek Estella dışarı çıkıp kapıyı kapadı. Avluda yalnız kalınca yaptığım ilk iş ellerimle kunduralarımın kaba sabalığına bakmak oldu. Edindiğim izlenim hiç de iç açıcı değildi. Ellerim, kunduralarım şimdiye dek beni tasalandırmamışlardı. Ama şimdi gözüme kaba, hantal gözüktükçe içime dert oluyorlardı işte. Joe'ya sormaya karar verdim. Vale denmesi gereken kağıtları bana neden oğlan olarak belletti diye. Keşke Joe daha görgülü olaydı. Beni de ona göre yontardı diye hayıflanıyordum. Estella geldi. Bana biraz ekmekle, soğuk et, küçük bir kupada bira getirmişti. Kupayı avlunun taşları üstüne bıraktı. Ekmekle eti de bana suç işlemiş bir köpekmişim gibi bakmaksızın verdi. Öylesine küçük düşmüş, utanmış, gücenmiş, üzülmüş, kızmış, gelip geleceğime öyle pişman olmuştum ki, içimde kanayan acının adını şimdi çıkaramıyordum. Ne olduğunu Tanrı bilirdi ya, gözlerim yaş içinde kalıvermişti. Göz pınarlarımda yaşlar tomurcuklanır tomurcuklanmaz kız, bunların kendi yaratısı olduğunu bilmekten doğan bir kıvançla yüzü parlayarak çarçabuk bana baktı. Bu da bana gözyaşlarımı tutup onun gözlerinin içine bakacak kadar güç verdi. Kız başını kibirle şöyle bir arkaya atarak yanımdan ayrıldı. Gene de beni yaralamış olduğu konusundaki inancı biraz sarsılmıştı sanıyorum. O gittikten sonra ben gizlenecek bir yer arayarak fabrika yolundaki kapılardan birinin arkasına sindim. Kolumu duvara, yüzümü koluma yasladım. Ağlamaya başladım. Bir yandan da var gücümle duvara tekmeler savuruyor, saçlarımı yolarcasına çekeliyordum. Duygularım öylesine acı, içimdeki atsız yara öylesine derindi ki şiddete başvurmam gerekiyordu. Ablamın verdiği terbiye beni çekingen, içli bir çocuk yapmıştı. Kimin tarafından yetiştirilirse yetiştirilsin, bir çocuğun küçücük evreninde en derinden sezilen, en ince algılanan şey haksızlıktır. Çocuğa yapılan haksızlık küçücük bir şey olabilir. Ne var ki çocuk da, çocuğun dünyası da küçüktür. Bu ölçüler içinde çocuğun tahta atı en iri küheylanların boyundadır. Ablamın o esintili, hırslı baskısıyla bana haksızlık ettiğini kendimi bildiğimden beri biliyordum. Çok küçüklüğümden beri içimde haksızlığa karşı bir savaş vere gelmiştim. Beni elcağızıyla büyütmüş olmasının ablama beni iteleyip kakalama hakkı vermediğine derinden inanıyordum. Onun beni küçük düşüren davranışları aç ve uykusuz bırakarak, saatlerce ayakta tutarak uyguladığı cezaların hiçbiri bu inancımı silememişti. Pısırık ve çok içli yetişmemi ben büyük oranda bu konuyla tek başıma, savunmasızca, durmadan haşır neşir olmama bağlıyordum. Şimdi de içimin acısını tekmelerimle duvara yedirip avuçlarımla saçlarımdan yoldum. Sonra yüzümü kolyenimle silerek kapı ardından dışarı çıktım. Ekmekle et iyi geldi. Bir adı içimi ısıtıp kanımı karıncalandırdı. Öyle ki çok geçmeden kendimi toplayarak dört bir yanımı gözden geçirmeye başladım. Issız ki ne ıssız bir yerdi burası. Fabrika avlusundaki güvercinlik bile ıpıssız duruyordu. Güçlü bir rüzgar direğini yan yatırmıştı. İçinde kuş olsaydı sanırım onlar da dalgalı bir denizdeymiş gibi yalpalarlardı. Ama güvercinlikte kuş yoktu. Ne de ahırda at, kafeste domuz. Depolarda malt, fıçılarla kazanlarda bira ve arpa kokusu da yoktu. Bacasından tüten en son dumanla birlikte fabrikanın tüm kokuları, uğraşlarıyla ürünleri de eriyip gitmişti sanki. Yandaki bir aralıkta karman çorman yığılmış bir sürü boş fıçı duruyordu. Bu boş fıçılardan belli belirsiz eski güzel günlerin ekşimtırak anıları tüter gibiydi. Ne var ki bu ekşilik eskiden yapılan biraların tadıyla ölçülemeyecek kadar sertti. Dünyadan elini eteğini çekmiş kişileri ben bu yönden hep bu boş fıçılara benzetirim. Fabrikanın en arkasında harap duvarlı, rutubet kokan bir bahçe vardı. Duvar pek yüksek olmadığından zar zor tırmanıp tepesine tutunarak baktım. Loş bahçe evin bahçesiydi. Her yeri karma karışık otlar bürümüştü. Ama bunların arasında çok zaman önce gelip geçen biri varmış gibi dar bir patika açılmıştı. Ve işte evet, tam o sırada Estella patika boyunca eve doğru yürümekteydi. Zaten nereye baksan Estella'yı görür gibiydim. Biraz sonra boş fıçıların çekimine dayanamayarak üzerlerinden yürümeye başladığım zaman Estella'nın da aralığın öbür ucundaki fıçıların üstünde yürüdüğünü gördüm. Sırtı bana dönük, o güzel kestane saçlarını iki eliyle tutmuştu. Bir kez bile dönüp bakmadan ilerledi. Onu görmemle gözden yitirmem biri oldu. Fabrikanın içinde de aynı şey oldu. Fabrika deyince eskiden bira yaptıkları zemine taş döşeli, yüksek tavanlı, geniş yeri demek istiyorum. Bira yapımında kullanılan araçlar hala orada duruyordu. İçeri ilk girdiğimde loşluktan biraz içim karararak kapı yanında durmuş çevreme bakınırken Estela'nın artık yanmayan ocakların önünden geçtiğini, ince, dar bir merdivenden tırmanarak yukarıki yüksek çekme kata varınca gökyüzüne çıkarcasına çıkıp yok olduğunu gördüm. İşte tam o sırada orada dururken gözlerim bana tuhaf bir oyun oynadı. O zaman çok tuhafıma gittiği gibi çok sonraları bile düşündükçe garipseyecektim. Göğün buzlu ışığına bakmaktan biraz kamaşmış olan gözlerimi sağa, alçak bir girintideki ahşap kirişe çevirince buraya boğazından asılmış bir karaltı gördüm. Sararmış, beyazlar içinde, ayağının bir tekine papuç giymiş birisiydi. Öyle yakınımda sallanıyordu ki giysiyi süsleyen saman kağıdına benzer dantelleri bile seçebiliyordum. Yüzü de Miss Havisham'ın yüzüydü. Üzerinden beni çağırmak istiyormuş gibi bir seyirme geçti. Daha bir dakika önce burada olmadığını bildiğim bu karaltıyı görmenin korkusu içinde önce dönüp kapıya doğru sonra gene dönüp ona doğru koştum. Korkuların en büyüğünü işte o zaman kapıldım. Çünkü görünürde hiçbir şey yoktu. Açık, neşeli gökyüzünün buzlu ışığı, avlu parmaklığının dışından gelip geçen insanlar ve deminki etle biranın canlandırıcı etkisi olmasa sanırım biraz zor kendime gelirdim. Hatta bütün bunlar bile benim bu kadar çabuk aymamı sağlayamazdı ya. Neyse ki tam o sırada Estella'nın elinde anahtar destesiyle bana doğru geldiğini gördüm. Korkudan titrediğimi görürse beni küçümsemekte haklı çıkar. Ama ben ona bu fırsatı vermeyeceğim diye düşündüm. Yanımdan geçerken ellerimin kabalığıyla kunduralarımın hantallığına seviniyormuş gibi zafer dolu bir bakış fırlattı. Sonra bahçenin sokak kapısını açtı. Ben çıkayım diye tuttu. Yüzüme bile bakmadan gidiyordum ki beni kışkırtmak istercesine koluma dokundu. Neden ağlamıyorsun? Canım istemiyor da ondan. İstiyor işte. Bak, ağlamaktan gözlerin neredeyse kör olmuş. Şimdi de dokunsalar ağlayacaksın. Alaylı bir kahkahayla beni dışarı itti. Kapıyı yüzüme karşı kilitledi. Dost doğru Mr. Pumblechuck'ın evine gittim. Evde olmadığını öğrenince rahat bir soluk aldım. Dükkandaki yamağa Miss Havisham'ın beni hangi gün istediğini haber verdikten sonra bizim köyün 5-6 kilometrelik yoluna koyuldum. Yolda yürürken bütün görüp yaptıklarımı aklımdan geçiriyordum. En içime işleyen, kafamı en çok kurcalayan düşünce yontulmamış bir işçi çocuğu oluşum. Ellerimle kunduralarımın hantallığı, vale yerine oğlan demenin görgüsüzlüğüydü. Dün gece kendimi biraz bir şey sanırken şimdi bilgisiz, görgüsüz, kaba saba bir köylü parçası olduğumu anlıyordum.